bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Madame Bovary, Gustave Flaubert, Remzi Kitabevi, 5. basım, Ocak 1996. Çeviren Nurullah Ataç. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Canan Işık. Bir hekimin oğlu olan Gustave Flaubert, 1821 yılında doğmuş ve Croisette'deki mülkünde 1880'de ölmüştür. Çağdaşı yazarlar üzerinde büyük bir hayranlık uyandıran, buna karşın gözü pekliğine kızan dönemin okuyucuları tarafından az izlenen Flaubert, günümüzde Fransız yazınının en büyüklerinden biri olarak kabul edilmektedir. 1857'de yazılmış olan Madame Bovary, onun başyapıtını oluşturmaktadır. Pek az roman vardır ki, eşini aldatan taşralı bir kadının basit öyküsünde olduğu kadar yorumlara, eleştirilere, övgü ve kınamalara neden olsun. Okumuş olanlarca ölümsüz olarak nitelendiren bu yapıtın eriştiği saygınlık, onun insanüstü yetkinliğinden ileri gelmektedir. Henry Troyat. Gustave Flaubert ve Madame Bovary. Gustave Flaubert yalnız Fransa'nın değil, bütün dünyanın en tanınmış romancılarındandır. Ölmez eserlerinden Salambo, dilimize İsmail Hakkı Alişan tarafından çevrilmiştir. O roman, Gustave Flaubert'in romantik tarzının en güzel eseridir. Madame Bovary ise, tarihi sahneleri canlandırmaya değil, gözünün önünden geçen hayatı, yaşayan tipleri tespite çalışan Flaubert'in eseridir. Asıl ününü sağlayan da belki bu kitabıdır. Asabi, hatta hastalıklı bir sanatkar olan Flaubert, insanların özellikle budalalıklarını seyretmekten, bunlarla kendini zehirlemekten hoşlanırmış. Madame Bovary de dünyanın en unutulmaz budalalarını betimlemiştir. Fakat kitabın asıl konusu bu değildir. Madame Bovary, kendini, içinde yaşadığı çevreden üstün gören, kocasıyla geçirdiği silik hayattan nefret edip, daha ince bir yaşama isteğiyle kendini bir takım kuklalara, taşra çapkınlarına kaptıran kadının hikayesidir. Gustave Flaubert, en titiz sanatkarlardandır. Her cümlesi üzerinde saatlerce, günlerce çalıştığı söylenir. Böyle bir yazarın eserini çevirmeye kalkmanın bir kendini bilmezlik olduğunu bilirim. Ne kadar uğraşsam, Madame Bovary çevirisine aslındaki güzellikleri veremem. Fakat yine de bu romanın çevrilmesi gerektiği kanısındayım. Hiçbir büyük eser bir defada kusursuz olarak çevrilemez. Benim çevirimde bulunacak kusurlar, Gustave Flaubert'i sevenleri, o romanı yeniden çevirmeye özendirirse bu, benim için en güzel ödül olur. Nurullah Ataç. Madame Bovary. Marie Antoine Jules Senard'a. Paris Barosu üyesi, Millet Meclisi eski başkanı ve İçişleri eski bakanı. Aziz ve ünlü dost, bu kitabın başına ithaftan önce adınızı yazmama izninizi dilerim. Çünkü onun yayınlanmasını her şeyden önce size borçluyum. Eserim, sizin o eşsiz savunmanızdan sonra benim gözümde bile umulmadık bir değer kazandı. Onun için, ne kadar büyük olursa olsun, sizin belagat ve iyiliklerinizin derecesine hiçbir zaman varamayacak olan saygı ve gönül borcumu lütfen kabul buyurunuz. Paris, 12 Nisan 1857, Gustave Flaubert. Birinci kısım. Okulun çalışma salonundaydık. Kapı açılıp içeri müdür girdi. Arkası sırada setre pantolon giymiş bir yeni öğrenciyle bir de koca bir sıra yüklenmiş bir hademe geliyordu. Uyuklayanlar gözlerini açtı ve herkes sanki dersine dalmışken birdenbire gürültü duyup şaşalamış gibi ayağa kalktı. Müdür oturmamızı işaret etti. Sonra etüt öğretmenine dönüp yavaş sesle "Bu efendiye göz kulak olursunuz, Monsieur Roger," dedi. "Beşinciye giriyor. Çalışması, ahlakı ile kendini beğendirirse büyükler arasına, yaşına göre bir sınıfa çıkarırız." Kapının arkasında bir köşeye büzülmüş durduğu için pek de iyi seçilemeyen bu yeni öğrenci bir köy uşağıydı. 15 yaşında kadar vardı. Boyu da hepimizinkinden uzundu. Saçları köy kilise ilahicilerinki gibi alnına yatırılarak düz kesilmişti. Uslu, söz dinler ve pek tutuk bir çocuğa benziyordu. Omuzları öyle geniş değildi ama siyah düğmeli, yeşil çuha setrenin koltuk altlarına dar geldiği belliydi. Kol ağızlarından gözüken kırmızı bileklerde herhalde çıplak durmaya alışıktı. Askısını pek çektiği için uzun konçlu mavi çorapları sarımtırak pantolonunun altından meydana çıkıyordu. Ayaklarında iri iri, kötü boyanmış, çivili kunduralar vardı. Kalkıp derslerimizi anlatmaya başladık. O, kilisede dinsel öğüt dinliyormuş gibi kulak kesildi. Ayak ayak üstüne atmaya, dirseğine dayanmaya bile cesaret edemiyordu. Saat 2'ye gelip de zil çalınca, bizimle birlikte sıraya girmesi için etüt öğretmeni kendisine seslenmek zorunda kaldı. Sınıfa girer girmez, ellerimiz boşalsın diye kasketlerimizi yere atardık. Daha kapının eşiğinde, duvara çarpıp da toz kaparsın diye sıraların altına fırlatırdık. Okulun modası böyleydi. Bunun farkına mı varamadı, yoksa ona uymayı göze mi alamadı? Her nehal ise biz duamızı bitirdikten sonra bile yeninin kasketi hala dizinin üstündeydi. Bu serguçlu kalpaktan tutun da miğfere, yuvarlak şapkaya, lütr kaskete, takkeye kadar her milletin her çeşitli başlığına çalan bir külahtı. Hani bazı şeyler vardır, dilsiz çirkinliklerinde bir budalanın yüzünde olduğu gibi derin bir belagat bulunur. İşte böyle bir şey. Yumurta biçimindeydi ve içi tel çubuklarla tutturulmuştu. Üç burma şeritle başlıyordu. Sonra aralarına kırmızı kurdele dikilmiş, baklava baklava kesilmiş kadife ve tavşan derisi parçaları sıralanıyordu. Bunların üzerinde torbamsı bir şey vardı ki, bunun arkaya düşen kısmı içeriden mukavva ile gerilip yol yol şeritlerle süslenmişti. Bunun ucunda da incecik bir şeride bağlanmış, altın tellerle yapılmış bir küçücük haç, püskül gibi sarkıyordu. Yeniydi, güneşliği parlıyordu. Öğretmen, "Kalkınız," dedi. Kalktı, kasketi düştü. Bütün sınıf gülmeye başladı. Eğilip yerden aldı. Yanında oturanlardan biri dirseğiyle vurup yine düşürdü. O tekrar eğilip kaldırdı. Hocamız şakalı sözden hoşlanır bir adamdı. "O miğferi bir yana bıraksanıza," dedi. Sınıfı bir kahkahadır aldı. Zavallı çocuk o kadar şaşkalanmıştı ki kasketini elinde mi tutsun, yere mi bıraksın, yoksa başına mı giysin bir türlü kestiremiyordu. Yerine oturdu, dizlerinin üzerine koydu. Öğretmen, "Ayağa kalkın da adınızı söyleyin," dedi. Yeni öğrenci acele acele heceleri birbirine karıştırarak bir isim söyledi ama kimse işitmedi. O yine heceleri karıştırarak tekrar etti. Bizim bağırışmalarımızdan onun sesi büsbütün işitilmez olmuştu. Hoca, "Daha yüksek söyleyin, sesinizi biraz daha çıkarın," dedi. O son bir çaba göstererek ağzını alabildiğince açtı ve birine seslenirmiş gibi nefesinin olanca kuvvetiyle şu kelimeyi fırlattı. "Şarbovari." Bir anda sınıfı saran gürültü, tiz seslerle en üst perdelere yükseldi. Kimimiz uluyor, kimimiz havlıyor, kimimiz tepiniyor, kimimiz "Şarbovari, Şarbovari" diye bağırışıyorduk. Sonra tek sesler halinde dalgalandı. Bin zorlukla dindirildi. Fakat yine de tutulmaya çalışılan bir kahkahanın iyice sönmemiş bir fişek gibi patlayıverdiği bir sırada birdenbire canlanıyordu. Başımıza yağmur gibi yağan cezalar sınıfın düzenini yerine getirdi. Öğretmen yazdırtarak, hecelettirerek, tekrar tekrar okutturarak o yeni öğrencinin adının Charles Bovary olduğunu sonunda anlayabilmişti. O zavallıya hemen gidip kürsünün dibinde tembeller sırasına oturmasını emretti. Çocuk yerinden kımıldadı, sonra yine bir durakladı. Öğretmen, "Ne arıyorsunuz?" diye sordu. Yeni öğrenci çekingen gözlerini etrafında gezdirerek sıkıla sıkıla "Kaske" diyebildi. Bir gürültü daha kopacaktı ama öğretmenin öfkeyle "Hepiniz beşer yüz dizeye kopya edeceksiniz," diye bağırması üzerine denizler tanrısının "Şimdi ha?" demesiyle sinen dalgalar gibi tısıverdik. Hocanın çok canı sıkılmıştı. Kürsünün üzerine koyduğu başlığının içinden mendilini çıkarıp alnını kurulayarak "Hiç rahat duramaz mısınız?" dedi. "Siz de yeni efendi 20 kere ridiculous sum fiilini yazacaksınız." Sonra daha tatlı bir sesle "Kasketinizde bulunur," dedi. "Merak etmeyin. Kimse çalmamıştır." Sınıfın sessizliği geri gelmişti. Başlar defterlere eğildi. Yeni efendi de kendisine ara sıra kalem ucuyla atılan yuvarlanmış kağıtlar gelip de yüzünü mürekkeplemesine rağmen tam 2 saat herkese örnek olabilecek bir vaziyette oturdu. Yüzünü eliyle siliyor ve gözleri eğik, hiç kımıldamadan oturuyordu. Akşam çalışma salonunda çekmesini açıp kolluklarını geçirdi, ufak çizgiler çizdi. Baktık dikkatle, özene özene çalışıyor, kelimeleri birer birer sözlükte arıyor, elini işten esirgemiyordu. Böyle istek gösterdiği için olacak, daha aşağı sınıfa indirilmedi. Çünkü kuralları oldukça bellemişti. Ama anlatımında hiçbir incelik yoktu. Ailesi masraftan çekinip onu okula mümkün olduğu kadar geç gönderdiği için ilk Latince derslerini köyün papazı gösterivermişti. Babası Charles Denis Bartholomew Bovary, Orduda Cerrahpaşa yardımcılığı etmiş, 1812'de yeni asker toplama işlerinde bir takım dalavereleri adı karıştığından istifasını vermek zorunda kalmıştı. O zaman da kişisel üstünlükleri nedeniyle 60 bin franklık bir dramo ele geçirmişti. Bu parayı getiren tuhafiyeci kız onun boynuna posuna vurulmuştu. Yakışıklı, konuşkan, çalımlı bir adamdı. Rastıklı bıyıkları favorileriyle birleşmişti. Parmaklarına yüzükler takar, en göz alıcı renklerden elbiseler giyerdi. Onda hem bir yiğit görünüşü hem de bir ticaret tellalının inandırma yeteneği vardı. Evlendikten sonra 2-3 yıl karısının parasıyla geçindi, boğazına iyi baktı. Sabahları geç kalktı, porselen pipolar içti. Her akşam tiyatroya gidip eve geç döndü, kahvelere dadandı. Kayınpeder ölünce çok bir şey kalmadı. Damat buna içerleyip dokumacılığa girişti. Biraz para batırdı ve toprağı altın etmek için köye çekildi. Ama basmadan anlamadığı gibi tarımdan da anlamıyordu. Atlarını işe göndereceğini bineğe kullandı. Elma şarabını satacağını şişelere koyup kendi içti. Kümesinin en iyi hayvanlarını kesip kesip pişirdi. Domuzlarının yağ ile av çizmelerini parlattı. Arası çok geçmedi. Zenginlik peşinde koşmayı bırakmanın daha hayırlı olacağını kendisi de anladı. Pays de Chaux ile Picardie sınırlarında küçük bir köyde yılda 200 franga yarı çiftlik, yarı konak denecek bir ev buldu. Tasalı, bağrı dolgun, feleği küskün, herkesi kıskanır bir adam olmuştu. Daha 45'inde insanoğlundan öğrendiği, artık rahat etmek istediğini söyleyerek dünyadan elini eteğini çekti. Bir zamanlar karısı onun için deli olmuştu fakat kendini kul köle ederek sevmesi kocasını bir kat daha soğutmuştu. Gençliğinde şen, konuşkan, şefkatli olan kadıncağız yaşlandıkça açık kalan şarabın bozulup sirkeleştiği gibi geçimsiz, yaygaracı, sinirli olmuştu. Önceleri kocasının köyün çırpıntıları peşinde koşmasına, o kerhane senin, bu meyhane benim sürtüp eve geç vakit bezgin, ağzı leş gibi kokarak gelmesine sesini çıkarmadan içlenirdi. Sonra gururu ayaklandı, o zaman sustu. Kaderine sessizce katlanıp öfkesini ölünceye dek karnında sakladı. Artık hep iş üstündeydi. Avukatları dolaşır, mahkeme reisine gider, senetlerin ödeme tarihini düşünür, gidip alacaklıdan vadelerin uzatılmasını isterdi. Evde ütü ütüler, dikiş diker, çamaşır yıkar, işçilere nezaret eder, onların pusulalarını öderdi. Beyefendi ise hiçbir işi üzerine almaz, küskününü dikip ocağın başına oturur, küllere tükürerek çubuğunu içer ve ancak karısını haşlamak için gözlerini açardı. Bir çocukları olunca süt nineye vermek gerekti. Oğlan eve dönünce bir kral çocuğu gibi şımartıldı. Annesi onu reçelle beslerdi, babası yalın ayak koşturur ve filozofluk satayım diye hayvan yavruları gibi çırılçıplak dolaşsa da olur derdi. Annenin gösterdiği eğilimlerin aksine olarak May Bovary, çocukların erkekçe büyütülmesi fikrini kafasına koymuştu. Oğlun da buna göre yetiştirmeye çalışıyor, dinç gürbüz olsun diye Ispartalılar gibi sert bir terbiyeden geçmesini istiyordu. Onun yattığı odada ateş yaktırmaz, ona kadeh kadeh rom içmeyi, dini alaylar geçerken küfür savurmayı öğretirdi. Fakat yaratılışından yumuşak huylu olan çocukcağız, babasının yüzünü pek ağartmıyordu. Annesi onu yanından ayırmazdı. Kağıttan oymalar yapar, masallar anlatır, diller döküp okşayarak, hüzünlü neşelerle dolu bitmez tükenmez sözler söyleyerek güya onunla konuşurdu. Bu eşsiz dostsuz hayat bütün hülyalarını kırıp savurmuştu. Kendinin eremediğine, oğlunun ereceğini ummaya başladı. Onun yüksek mevkilere geçeceğini kuruyor, daha şimdiden onu büyümüş, yakışıklı, sohbete hoş bir mühendis veya bir hakim olmuş gibi görüyordu. Okuma öğretti. Hatta evdeki köhne piyanoyu açarak 2-3 şarkı bile belletti. Fakat ilme, irfana pek aldırış etmeyen May Bovary bütün bunlara zahmete değmez diyordu. Çocuğu yüksek okullara göndermeye, ona bir memuriyet almaya, ticaret için sermaye vermeye paraları yetecek mi? Hem cüret gösteren bir adam, ne olursa olsun hayatta başarılı olur. Madame Bovary dudaklarını ısırıyor, çocuk da köyde kararsız ve şaşkın dolaşıp duruyordu. Çiftçilerin peşinden gider, kargalara kesek atıp uçururdu. Hendekler boyunca dut koparıp yer, eline bir sırıp alıp hindi güder, biçim zamanı ot kurutur, yağmurlu havalarda kilisenin revakı altında seksek oynar, olanca ağırlığıyla asılarak bir bir yana uçmak pek hoşuna gittiği için büyük bayram günleri zangoca yalvarıp çan çalardı. Böylece bir meşe gibi büyüdü. Elleri iri iri, yanakları al al oldu. 12'sine gelince annesi artık okutturulmasına babasına razı etti. Bu iş için köyün papazını görevlendirdiler. Fakat dersler o kadar kısa ve o kadar düzensizdi ki büyük bir hayra dokunamazdı. Papaz bir vaftiz ayini ile bir cenaze ayini arasında biraz boş vakit bulunca çocuğa sakristiden okutur veya akşam duasından sonra bir yere çıkmayacaksa eve çağırtırdı. Onu odasına çağırtır, karşılıklı yerleşirlerdi. Mumun etrafında küçük sinekler, pervaneler uçuşurdu. Sıcaktan çocuk uyur, papaz da elleri karnının üstünde kendinden geçer, az sonra ağzı açık horlamaya başlardı. Bazen de civardaki hastalardan birine viyatikö yutturmaktan dönerken şarlın kırlarda haylazlık ettiğini görür, yanına çağırır, bir süre dinsel öğütten sonra uygun durumdan yararlanarak bir ağaç dibinde fiil çektirirdi. Fakat o sırada ya yağmur yağar ya bir tanıdık geçer, ders bırakılırdı. Ama papaz gene de öğrencisinden memnundu. Hatta delikanlının hafızasının kuvvetli olduğunu söylerdi. Şarl bu kadarla kalmazdı. Valide hanım da yattı, peder bey de utanıp, daha doğrusu yorulup, karşı koymaksızın razı oldu. Çocuğun ilk kez kilisede cemaate katılması için bir yıl daha beklenildi. 6 ay daha geçti. Nihayet ertesi yıl Şarl, Rouen Koleji'ne gönderildi. Onu Ekim'in sonlarına doğru Saint Romain Panayır vaktinde babası kendi eliyle götürdü. Şimdi birimizin bile onun hiçbir halini hatırlaması kabil değildir. O, teneffüslerde oynayan, çalışma saatlerinde çalışan, ders dinleyen, yatakhanede iyi uyuyup yemekhanede karnını sıkıca doyuran, kendi halinde bir çocuktu. Velisi, Ganteri Sokağı'nda bir hırdavat toptancısıydı. Bu adam ayda bir pazar günü dükkanını kapattıktan sonra onu okuldan alır, nehir boyunca gezip gemileri seyre gönderir, akşam yediği bulmadan tekrar getirip yemeği yetiştirirdi. Charles, her perşembe akşamı annesine kırmızı mürekkeple mektup yazıp bal mumu ile 3 kere mühürlerdi. Sonra oturup tarih defterini temize çeker veya ana hersiz gezi yazısının çalışma salonunda sürüklenip duran eski püskü bir cildini açar okurdu. Gezmeye çıktığı günler kendi gibi bir köy uşağı olan Hademe ile konuşurdu. Olanca dikkatiyle çalışması sayesinde daima sınıfın ortalarında kalabildi. Hatta bir kere de tabiat bilgisinden 2. çıktı. Fakat 3. sınıfı bitirince bakalorya sınavını kendi kendine yapabileceğine güvenen ailesi onu okuldan alıp tıbbiyeye verdiler. Annesi tanıdığı bir boyacının evinde 4. katta ona bir oda tuttu. Yemek işini konuşup yolunu koydu. Eşya yani bir masa ile 2 iskemle buldu. Köye adam gönderip yaban kirazından eski karyolayı getirtti. Yavrucağının ısıtsın diye bir dökme soba ile odun aldı. Bir hafta sonra dönerken oğluna artık bir başına kalacağı için akıllı, uslu olmasını tekrar tekrar öğütledi. Charles, tıbbiyenin ilan tahtasında ders programını okuyunca sersem gibi oldu. Anatomi dersi, patoloji dersi, eczacılık dersi, kimya, botanik, klinik, tedavi dersleri, ayrıca da sağlık ve tıp bilgisi. Bunların hiçbirinin ne demek olduğunu bile bilmiyordu. Sanki hepsi de insanın içine yücelik veren karanlıklarla dolu birer tapınağın kapılarıydı. Bir şey anlamadı, ne kadar dinlese boştu, kavrayamıyordu. Ama yine de çalışıyordu. Ciltli defterleri vardı. Her derse gidiyor, bir tek muayeneyi kaçırmıyordu. Gözleri bağlı dolap beygiri ne iş yaptığını bilmeden nasıl dönüp durursa o da her günkü işçi izini öylece yapıyordu. Annesi ona masraf ettirmemek için her hafta emanetçiyle bir parça fırınlanmış dana eti gönderirdi. Charles sabahları hastane dönüşü tabanını duvara vura vura bununla karnını doyururdu. Sonra derslere, amfilere, hastaneye koşmak, birçok sokaklardan geçerek tekrar eve dönmek sırası gelirdi. Akşam ev sahibinin verdiği yavan bir lokmacık yemeği yedikten sonra odasına çıkar, kıpkırmızı sobanın karşısında ıslak elbisesinin dumanı tüte tüte oturup çalışırdı. Güzel yaz akşamları, ılık sokakların boşalıp hizmetçi kızların kapı önlerinde volan oynadıkları saatte, penceresini açıp dayanırdı. Rouen'in bu mahallesine bayağı bir Venedik hali veren ırmak, aşağıda köprüleri ve kafesleri arasından sarı, mor, mavi sularıyla akıp giderdi. Kenara çömelmiş işçiler suda kollarını yıkardı. Tavan aralarından uzatılmış sırıklar üzerinde pamuk yumakları kururdu. Karşıda damların ötesinde tertemiz geniş gök, batan kırmızı güneş. Orası kim bilir ne güzeldir. Ak gülgenlerin altı kim bilir ne serindir. Köyün kokularını, kendine kadar gelemeyen bu kokuları duymak için derin derin nefes alırdı. Zayıfladı, boyu uzadı. Yüzüne adeta ilgi çekici hüzünlü bir hal geldi. İşi ihmale vurup o eski kararlarından tabiatıyla birer birer dönmeye başladı. Bir gün muayeneyi, ertesi gün bir dersi kaçırdı ve tembelliğin tadını alıp yavaş yavaş bir daha hiç uğramaz oldu. Meyhaneye dadandı, dominoya düştü. Her akşam pis bir kahveye kapanıp üzerleri siyah benekli küçük koyun kemiklerini mermer masalara çarpmak, ona özgür olduğunu gösteren, kendi gözünde itibarını artıran bir hareket gibi geliyordu. Sanki bununla dünyanın sırlarından kısmetini almış, yasak zevkler alemine girmiş oluyordu. İçeri girerken elini kapının tokmağına koyunca şehvani bir haz duyar gibi oldu. O zamana kadar içinde gizli kalmış birçok şeyle birer birer uyandı. Şarkılar öğrenip oyun arkadaşlarını karşılarken söyledi. Beranger için coşkunluk gösterdi, panç yapmasını öğrendi ve nihayet aşkın ne olduğunu da tattı. Bu hazırlıkları sayesinde sıhhiye memurluğu imtihanında döndü. Babasıyla annesi mürüvvetini kutlamak için onu o akşam evde bekliyorlardı. Şar yaya olarak yola çıktı. Köye varmadan önce bir yerde durup annesini çağırdı, ona her şeyi anlattı. Kadın bu başarısızlığı hocaların haksızlığından bilip oğlunu affetti ve işi düzeltmeyi kendi üzerine alarak ona biraz güven verdi. May Bovary gerçeği ancak 5 yıl sonra öğrendi. Artık bu tarihe karışmış bir iş. Sesini çıkarmadı. Hem kendi dölünden gelmiş bir adamın budala olmasına ihtimal veremezdi. Charles yeniden çalışmaya başladı. Başını kaldırmaksızın sınava hazırlandı. Bütün soruları ezberledi. Oldukça iyi bir numarayla kazandı. Annesi için bu ne saadetti. Büyük bir ziyafet verdiler. Charles nereye yerleşecekti? Tostes'a. Orada hakim olmak ancak ihtiyar biri vardı. Madame Bovary çoktan beri onun ölümünü bekliyordu. Adamcağız daha pılıyı pırtıyı toplamadan Charles ona halef diye gidip karşısındaki eve yerleşmişti. Ama oğlanı okutmak, tıp tahsil ettirmek, hekim diye Tostes'e yerleştirmekle iş bitmiyordu. Ona bir de kadın bulmak lazımdı. Annesi onu da buldu. Dieppe'li bir mübaşiriden dul kalmış, 45'inde, yılda 1200 frank geliri olan bir kadın. Çirkin, çalı otu gibi kara, tomurcuk açmış fidan gibi sivilceli olmasına rağmen Madame Dubuc'u isteyenler hiç de eksik değildi. Maksadına ermek için Madame Bovary'nin onları birer birer saf dışı bırakması lazım geldi. Hayli ustalık gösterdi. Papazlardan arkası olan bir sucukçunun emeklerini bile boş çıkardı. Charles evlenmekle halinin iyileşeceğini ummuş, daha serbest olacağını, bildiği gibi hareket edip parasını istediği gibi harcayacağını sanmıştı. Fakat evin asıl efendisi karısı oldu. Charles'ın herkesin içinde şunu deyip bunu dememesi, cumaları et yememesi, karısının keyfince giyinmesi, para vermeyen müşterileri mektupla boyuna sıkması lazım geldi. Karısı onun mektuplarını açıyor, onu her işinde kolluyor, içeride kadın hasta olunca kulağını duvara verip dinliyordu. Her sabah çikolatalı sütünü hazırlamak, bitmez tükenmez özenler göstermek lazımdı. Hiç durmadan sinirlerinden, göğsünden, şurasından, burasından yakınıp duruyordu. Ayak sesinden rahatsız olurdu. Bırakıp gitseler yalnızlığa dayanamazdı. Yanına gelseler bu, hiç kuşkusuz öldüğünü görmek içindi. Akşam Charles eve dönünce kadın yorganın altından sıska kollarını çıkarır, onun boynuna dolar, yatağın ucuna oturup kaderlerinden söz etmeye başlardı. "Beni unutuyorsun, başka birini seviyorsun. Bana mutsuz olacağımı söyledilerdi ya," derdi. Nihayet ondan bir reçete yazmasını, kendisini biraz daha sevmesini isterdi. Bir gece saat 11 sularında tam kapılarının önünde duran bir at gürültüsüyle uyandılar. Hizmetçi kadın tavan arasının penceresini açtı ve aşağıda sokakta dikilip bekleyen bir erkekle bir konuşmadır başladı. Bu adam hekimi götürmeye geldiğini, ona verilecek bir mektubu olduğunu söylüyordu. Nastasi titreye titreye merdivenlere indi, kapının kilidini açtı, sürmesini çekti. Herif atını bıraktı ve hizmetçinin arkası sıra içeri daldı. Kül rengi püsküllü takkesinin içinden bir beze sarılı bir mektup çıkardı ve terbiyeli terbiyeli Charles'a uzattı. Charles yastığa kolunu dayayıp okumaya başladı. Nastasi yatağın yanında ışık tutuyordu. Hanım utancından sokaktan yana dönmüş, sırtını çevirmişti. Bir mavi bal mumu ile mühürlenmiş olan bu mektupta, May Bovary'den bir kırık bacak sarmak için hemen Berto çiftliğine gelmesi rica ediliyordu. Toste ile Berto arası, Longeville ve Saint Victor yolundan gidilince, bol bol 6 fersah tutar.